Ayrım 54.
Scarlett evde saklamayı unuttuğu takıları, çavuşu aşağılayan bir yüz ifadesiyle yere fırlattı ve askerlerin aç kurtlar gibi bunlara saldırmalarını eğlenerek izledi. Çavuş, "Şu küpelerinizle parmağınızdaki yüzük için sizi hırpalayayım mı küçük hanım?" dedi. Scarlett durmadan avazı çıktığı kadar ağlayan bebeği koltuğunun altına iyice yerleştirdikten sonra Gerald'ın Elena düğün armağanı olarak verdiği küpeleri ve Charles'ın nişan yüzüğünü çıkardı. Çavuş hemen elini uzatarak, "Onları yere atmayın, bana verin," dedi. "Daha neler var? Haydi bakalım, bir şey saklama benden." Bu sırada çavuşun gözleri Scarlett'in korsesine takıldı. Genç kadın bir an bayılacağını sandı. Nasırlı ve kaba ellerin göğsünün üzerinde dolaştığını, oradan kalçalarına doğru indiğini hisseder gibi oluyordu. "Hepsi bu kadar," dedi. "Sanırım sizde mahkumlarınızı soyup soğana çevirmek alışkanlığı var." Çavuş, "Oo, hayır hayır, yok öyle bir şey," diye cevap verdi. Başını biraz yana çevirerek bu sefer yere tükürdü. Scarlett bir elini kundağın içindeki cüzdanın üstünde tutarak çocuğu tekrar kucağına aldı. Melanie'nin bir çocuğu olduğuna ve bu çocuğun bir kundağı bulunduğuna şükrederek onu sakinleştirmeye çalıştı. Evin içinden çizmelerin döşeme üzerinde çıkardığı sesler, sağa sola çekilen mobilyaların gıcırtıları, kırılan vazoların şangırtıları, değerli bir şey bulamadıkları için kızan askerlerin küfürleri duyuluyordu. Bahçeden de "Boynunu kesin, yakala şunu kaçmasın" sesleriyle birlikte tavukların gıdaklamaları, ördeklerin vakvakları işitiliyordu. Bir tabanca sesini çok kısa süren bir hayvan iniltisi izledi. Scarlett dişi domuzun öldürüldüğünü anladı. Sonra "Lanet olsun, pirisi kaçmış ve domuzla ilgilenmemiş," diye düşündü. "Ama domuz yavruları güvenli yerde olsunlar. O da bize yeter. Acaba bizimkiler bataklığa ulaşmışlar mıdır? Ama bunu şimdi öğrenebilmek mümkün değil." Yankee askerleri onun çevresinde küfür ederek dolaşırlarken o gayet sakin duruyordu. Ama Wade'in korkudan ödü patlıyor, annesinin etekliğinin arasına soktuğu başını bir an olsun dışarı çıkarmıyordu. Scarlett çocuğun zangır zangır titrediğini hissediyor ama onu sakinleştirecek bir şeyler söylemeye kendinde güç bulamıyordu. Bu arada da Yankilere yalvaracak, itiraz edecek ya da öfkelenecek gücü de kendinde bulamıyordu. Yalnız dizlerinin kendisini ayakta tutacak kadar direnmesi için Allah'a yalvarıyordu. Bir sürü sakallı askerin çaldıkları eşyaların ağırlığı altında acemice merdivenlerden indiklerini gördü. Bir Yankee'nin elinde Charles'ın kılıcını gördüğü zaman kıyameti kopardı. Bu kılıç Wade'e aitti. Scarlett kocasından kalan kılıcı son doğum gününde çocuğuna armağan etmişti. Bunun için de evde bir tören bile yapılmıştı. Melanie gurur gözyaşlarıyla bu basit töreni izlemişti. Halası Wade'i kucaklayıp büyük babası ve babası gibi bir asker olarak büyümesi gerektiğini ona söylemişti. Wade böyle bir kılıca sahip olduğu için çok sevinmişti. Ona dokunmak, onu yakından görmek için bazen kılıcı duvardan indirtip masanın üzerine koydururdu. Scarlett nefret duyduğu adamların ellerinde kendi eşyalarını görmeye tahammül edebilirdi ama buna asla dayanamazdı. Wade annesinin büyük bir öfkeyle bağırdığını duyunca kafasını etekliğin arasından biraz çıkararak çevreye şöyle bir baktı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlarken konuşma gücünü ve cesaretini bularak avazı çıktığı kadar bağırdı. "O benim kılıcım." Scarlett de askerin üzerine doğru bir iki adım giderek elini uzattı ve "Bu kılıcı götüremezsiniz," dedi. Öfkeli sesinde kararlılık ifadesi seziliyordu. Kılıcı elinde tutan asker, "Götüremez miyim?" diye karşılık verdikten sonra bir kahkaha attı. "Küçük hanım, bu kılıç bir asiye aittir ve savaş ganimetidir." Scarlett birden atıldı. "Hayır hayır, yanılıyorsunuz. Bu Meksika Savaşı'na ait bir kılıçtır. Onu asla götüremezsiniz. O benim oğlumundur. Ona babasından kaldı." Sonra çavuşa doğru dönerek, "Ah efendim," diye yalvardı. "Rica ederim, bu askere söyleyin, onu bana versin." Scarlett'in bu davranışından koltukları kabaran çavuş, askeri yanına çağırdı. "Getir bakayım şu kılıcı bana." Asker somurtarak kılıcı çavuşa uzattı. Çavuş, kabzası altınmış," diyerek kılıcı incelemeye başladı. Elinde evirip çevirdikten sonra üzerinde kazılı olan yazıyı okudu. Subayları tarafından Albay William H. Hamilton'a kahramanlığı için 1847. Buena Vista. "Oo küçük hanım!" diye bağırdı. "Ben de Buena Vista'da savaştım. Evet, orada korkunç bir çarpışma olmuştu. Size anlatayım da dinleyin. Bugün bile o zamanki kadar savaş yapıldığını görmedim. Toz, duman, barut kokusu içinde gözünü açabildiğin zaman başının üstünde kurşunların vızıldadığını, kopan kol ve bacakların uçuştuğunu görüyordun. O savaştan sağ çıkabildiğim için Allah'ıma şükretmiştim. Demek ki bu kılıç çocuğun büyük babasının mı oluyor? Evet. Mendiline sarıp cebine indirdiği takılardan memnun kalan çavuş, "Peki öyleyse alın bu kılıcı," dedi. Asker, "Kabzasının altın olduğunu görmedin mi?" diyerek kılıcın geri verilmesine itiraz etmek istedi. Çavuş alaylı bir cevap verdi. "Bizleri anımsaması için kılıcı ona bırakıyorum." Scarlett teşekküre gerek görmeden kılıcı çavuşun elinden aldı. Kendisine ait olan bir şeyi geri veren hırsızlara teşekkür edilir miydi? Asker altın kabzalı kılıcı kaptırmış olmanın verdiği öfkeyle, "Ben de bu pis asilere bizi anımsayacakları bir şey vereceğim," dedi. Hızla evin arka tarafına doğru koştu. Scarlett kendini rahat hissediyordu. Çünkü Yankiler evi yakmaktan söz etmemişlerdi. Evin içinden çıkan askerler bir araya geldiler. Çavuş onlara, "Nasıl, bir şeyler buldunuz mu bari?" diye sordu. "Bir domuz, birkaç tavuk ve ördek. Biraz mısır, Hint patatesi ve fasulye. Bu sihirbaz karı herhalde değerli eşyalara kaç işareti vermiş. Burada bir şey yok. Mahzeni araştırdınız mı? Genellikle değerli şeyleri, takıları hep orada saklarlar. Zencilerin kulübelerini de araştırsaydınız. Pamuktan başka bir şey yoktu. Onlar da ateşe verildi." Scarlett kamburu çıkmış, sırtında korkunç bir ağrı hissetti. Şimdi bütün dikkati pamuklara çevrilmişti. Tarlada geçirdikleri o zor günleri anımsadı. Bütün çabaları, güneşin altında kan ter içinde çalışmaları boşa gitmişti. Yaşlı bir asker, "Sahiden değerli bir şeyiniz yok mu küçük hanım?" diye sordu. "Kısa bir süre önce ordunuz buradan geçmişti." Parmakları arasında bir şeyle oynayan adam, ordunun Eylül ayında bu bölgeye geldiğini anımsadı. Scarlett, adamın parmakları arasındaki şeyin Ellen'ın altın yüzüğü olduğunu fark etti. Yüzüğü görmesiyle birlikte anıları yeniden canlandı. Bu yüzükle dikiş diken şefkat saçan, narin, beyaz ve yumuşak elleri anımsadı. Annesinin hayali gözünün önüne geldi. Anısı kendinden daha değerli olan bu yüzük şimdi şu iğrenç Yankee'nin pis ellerindeydi. Yakında kuzeye gidecek ve çalıntı eşya ile övünen Yankee karısına armağan edilecekti. Bu sonuca ne Ellen ne de yüzük layıktı. Scarlett ağladığını görmemeleri için başını eğdi. Gözyaşları bebeğin başına düştü. Çavuş askere emirler veriyor, onlar da toplanıyorlardı. Oh gidiyorlardı ve Tara kurtulmuştu. Ama eline ait bir şeyi götürüyor olmaları onu çıldırtıyordu. Yankiler ağaçlı yoldan elbiseler, örtüler, tablolarla yüklü olarak dişi domuz, tavuk ve ördeklerle birlikte giderlerken Scarlett sinirleri gevşemiş, hareketsiz kalmıştı. Birden burnuna bir yanık kokusu geldi. Yanan pamukla uğraşamayacak kadar bitkin olduğunu anladı ve içeri girdi. Yemek odasının pencerelerinden dumanın zenci kulübelerinden çevreye yayıldığını gördü. Vergileri ödeyecek ve kışı rahat geçirmelerini sağlayacak olan para işte yanıp kül oluyordu. Dumanlara bakmaktan ve Yankileri lanetlemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Scarlett pamuk yangınını söndürmenin zor olduğunu biliyordu. Allah'tan kulübeler evden uzaktı ve rüzgar da alevleri ve dumanı eve getirecek yönde esmiyordu. Ama Scarlett'in burnuna şimdi değişik bir koku gelmişti. Genç kadın birden irkildi. Fal taşı gibi açılan gözleri koridorun sonundaki mutfağa takıldı. Evet, oradan da bir duman bulutu geliyordu. Scarlett hemen bebeği yere koyup, Wade'i de duvarın kenarına oturttuktan sonra dumanla dolu mutfağa koştu. Burnunu eteğiyle kapatarak mutfağa girdi. Küçük bir penceresi olan mutfak, dumanın etkisiyle daha da karanlık olmuştu. Scarlett'in gözleri ve genzi yandı. Cesaret edip biraz daha içeriye doğru ilerleyince, ocaktaki yanan odunların yere yayılmış olduğunu ve alevlerin döşemeyi sarmaya başladığını dehşete kapılarak izledi. Şaşkınlıktan ne yapacağını kestiremiyordu. Dumandan bunaldığı için dışarı çıktı. Derin derin soludu. Sonra aklına alevleri halıyla söndürmek geldi. Deli gibi yemek odasına koşup sandalyeleri ve masayı devirip halıyı kaldırdı. "Bu yangını söndüremeyeceğim. Tara yanıp kül olacak," diye bağıra bağıra koridorun sonunda daima su dolu olarak bırakılan kovaya doğru koştu. "Ah Tanrım, bana yardım edecek birini gönder. Tara yanıyor, mahvoluyor. Şu sefil askerin işi bu. Ah, onu bir elime geçirebilsem. Evet, bana onları anımsayacağım bir şey bırakacaktı. Demek niyeti buymuş alçağın." Koridorda duvarın dibinde kılıcın yanında sinmiş olan oğlunun yanından hızla geçerken onu gözleri kapalı, hareketsiz bir durumda gördü. "Tanrım, Wade ölmüş. Onu o kadar korkuttular ki bu işkenceye dayanamayıp ölmüş," diye düşündü. Ama bir an duraksamadı ve yoluna devam ederek halının uçlarını kovaya daldırdı. Kalan suyu da halının ortasına serpti. Derin derin soluyarak duman dolu mutfağa atıldı, kapıyı kapadı. Alevlerin üzerine halıyla atılıyor, sağa sola koşuşuyor, tekrar baş gösteren alevin tepesine halı darbeleri indiriyordu. Öksürükten boğulacak gibi olduğu sırada eteğinin yanmakta olduğunu gördü. Şimdi can korkusuyla eteğindeki alevi söndürdü. Tekrar yangınla boğuşmaya başladı. Başındaki firketeler düşmüş, saçı dağılmıştı. Ne yaparsa yapsın, alevler gittikçe çoğalıyor, duvarları kaplıyordu. Scarlett'in artık gücü tükenmişti. Çabasının boşa gittiğini fark etmek onu çılgına çevirdi. Tam düşüp bayılmak üzereydi ki birden kapı açıldı. İçeriye dolan hava cereyanıyla birlikte alevler iyice canlandı. Bir el kapıyı hızla tekrar kapadı. Temiz hava Scarlett'in de canlanmasına neden oldu. Dumanların arasından ateşe basıp geçen Melanie'yi gördü. Onun duman ve alevlerin arasında sallandığını fark etti. Öksürüğünü işitti. Onun solgun yüzünü, narin vücudunu alevlerin ışığında görür gibi oldu. İki genç kadın kim bilir ne kadar zaman yan yana, omuz omuza, canları pahasına alevlerle mücadele ettiler ve nihayet yangının azaldığını gördüler. Bir ara Melanie ona doğru döndü ve feryat ederek bütün gücüyle sırtına vurdu. Scarlett'in gözleri karardı ve olduğu yere çöktü. Gözlerini açtığı zaman verandada boylu boyunca yatıyordu. Başı Melanie'nin dizinin üstünde rahat dinleniyordu. İkindi güneşi çevreyle birlikte yüzünü ve bütün vücudunu aydınlatıyordu. Ellerindeki, omuzlarındaki, hatta az da olsa yüzündeki yanıklar ona büyük acı veriyordu. Zenci kulübelerinden duman yükselmeye devam ediyordu. Çevreye yanık pamuk kokusu sinmişti. Scarlett mutfaktan da ince ince duman çıktığını görünce heyecanlanıp kalkmak istedi. Ama Melanie onu tuttu ve sakin bir sesle "Rahat ol güzelim," dedi. "Meraklanma, yangın söndü." Scarlett bu ses üzerine bir an hareketsiz kaldı. Gözlerini kapadı ve rahat bir soluk aldı. Bebek yanlarında bir takım sesler çıkararak salyasını akıtıyordu. Wade'in sesini duydu. "Tanrı'ya şükürler olsun, çocuğum ölmemiş," diye düşündü. Gözlerini açtı ve Melanie'ye baktı. Yüzü isten kararmış ama gözleri parlıyor ve ona gülümsüyordu. Scarlett başını Melanie'nin dizine daha fazla dayayarak "Bir zenci kadına benzemişsin," dedi. "Ya sen, zenci kılığına girmiş bir maskara gibisin," diye cevap verdi. "Niçin bana vurmak zorunda kaldın?" "Çünkü sırtın yanmaya başlamıştı şekerim. Ama benim vurmamla bayılacağın aklıma gelmemişti. Atı ormana sakladıktan sonra hemen geri döndüm. Bebekle yalnız olduğunu düşündükçe neredeyse üzüntüden ölecektim. Yankiler sana bir şey yapmadılar ya. Yani ırzıma tecavüz edip etmediklerini soruyorsun, değil mi? Hayır, öyle bir şey olmadı." Oturmak istedi. Melanie'nin dizi ona ne kadar yumuşak gelmişse de verandada şimdi o kadar sertti. "Ama her şeyi çaldılar. Her şeyimizi kaybettik." "Bunlar önemli değil. Birbirimizden ayrılmadık ya. Çocuklarımız hayatta. Başımızı sokacak bir damımız var. Yine toparlanırız. Aman Tanrım, bu yunun altı sırılsıklam olmuş. Herhalde yankiler yedek muşambaları da almışlar. Aa, Scarlett, bunun kundağının içindeki ne böyle?" Melanie bebeğinin sırtına kaygılanarak elini uzattı ve cüzdanı çıkardı. O an cüzdanı daha önce gördüğünü anımsadı. Sonra tatlı tatlı gülmeye başladı. ''Böyle şeyleri senden başkası düşünemez.'' dedi. Kollarını Scarlett'in boynuna sararak onu kucakladı. ''Kardeşlerinin arasında en becerikli, en akıllı ve en iyi olanı sensin.'' diyerek onu yanaklarından öptü. Scarlett bu iltifata karşılık veremeyecek kadar güçsüzdü. Ama Melanie'nin övgüleri onun kalbine huzur veriyordu. Duman dolu mutfakta Melanie'nin yaptıklarını gördükten sonra ona karşı daha büyük bir saygı ve daha sıkı bir arkadaşlık duygusu beslemeye başladı. Kendi kendine şöyle dedi. ''Böyle davranmam onun hakkıdır. Çünkü ne zaman dara düşsem o hep benim yanımda oldu.'' 10. Tara artık şiddetli bir soğuğun egemenliği altına girmişti. Buz gibi esen rüzgar kapı aralıklarından içeri dalıyor, pencereleri sarsıyor, çatıda uğulduyordu. Son yapraklarını da bu rüzgara kaptırmış olan ağaçlar çırılçıplaktı ve herhalde onlar da üşüyordu. Tarlalardaki yarıklar donmuş, sert kuzey rüzgarı bu sevimli topraklara şimdi kıtlık ekiyordu. Tara ve Georgia kışa hazır değildi. Scarlett, Fontaine'lerin büyükannesiyle yaptığı konuşmayı anımsıyordu. Tam 2 ay önce, o ikindi vakti, ihtiyar kadına en kötü günlerin geçtiğini söylemişti. Şimdi bu uyarı, Scarlett'in kulağında bir okullu çocuğun övünmesi gibi çınlıyordu. General Sherman'ın askerleri, Tara'dan ikinci kez geçmeden önce, para ve erzak olarak küçük bir hazinesi vardı. İlkbahara kadar ona zaman kazandıracak 3-4 balya pamuğa sahipti. Varını yoğunu kendileriyle paylaşan komşuları bulunuyordu. Bir dişi domuz ile birlikte birkaç tavuk ve ördek bile onlar için bir servetti. Artık bunların hiçbirine sahip değildi. Ne pamuğu ne de erzağı kalmıştı. Parası ise hiçbir işe yaramıyordu. Çünkü satılık hiçbir şey yoktu. Bazı komşularının durumları da onlardan farklı değildi. Hatta daha da kötü sayılırdı. Çünkü Scarlett'in bir ineği, bir buzağısı, birkaç domuzu ve bir de atı vardı. Oysa komşularında ormanda saklayabildikleri birkaç parça yiyecekten başka bir şey kalmamıştı. Tarleton'ların oturdukları güzel kotuğunun yalnız temelleri kalmıştı. Mrs. Tarleton ile 4 kızı kahyanın evinde oturuyordu. Lovejoy'un yanındaki Monroe'ların evi de yerle bir olmuştu. Mimosas'ın tahtadan yapılan çıkma kısımları yanmış, Mrs. Fontaine'ler ve hizmetçilerin üstün çabaları sayesinde bütün bina yok olmaktan kurtulmuştu. Kahya Hilton'ın gayretiyle Calvert'ların pamuk fidanlığı yeniden kurtarılmıştı. Ama artık o çiftlikte ne bir baş hayvan, ne bir kümes hayvanı, ne de bir başak mısır bulunuyordu. Tara'da beslenme sorunu yine öteki sorunlardan daha büyük bir önem taşıyordu. Her ailenin sofrasında Hint patatesiyle ormandan sağlanan av hayvanlarından başka bir şey bulunmuyordu. Eskiden olduğu gibi herkes elinde olanı başkasıyla paylaşıyordu. Ama artık paylaşacak da bir şeyleri kalmamıştı. Pork'un talihi yaver gittiği zaman Tara'dakiler tavşan, kuş ve balık yiyorlardı. Öteki günler bir parça süt ve Hint patatesiyle yetinmek zorunda kalıyorlardı. Hiçbir zaman doymuyorlardı. Dışarıdan her gelişinde eller Scarlett'e doğru uzanıyor, ev halkı bakışlarıyla ona yalvarıyordu. Aklını oynatacağından korkuyordu. Çünkü açlıktan sinirlerine hakim olamıyordu. Çok fazla süt emdiği için buzağının kesilmesini istedi. O akşam herkes o kadar çok taze et yedi ki hepsi birden hastalandı. Scarlett domuzlardan birinin kesilmesi gerektiğini biliyordu. Ancak domuzların tam besili duruma gelmeleri için bu işi sürekli erteliyordu. Hayvancıklar ne kadar küçüktüler, şimdi kesilirlerse onlardan pek az et çıkacaktı. Eğer biraz sabredilirse daha çok et yemek imkanına kavuşacaklardı. Akşam Melanie ile Pork'u Konfedere'nin birkaç kağıt parasıyla yiyecek almaya göndermek üzerinde tartışıyorlardı. Atın çalınması ve Pork'un soyulması korkusu bu işe engel oluyordu. Çünkü Yankilerin nerede bulunduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini hiç kimse bilemiyordu. Bu mendeburlar binlerce mil uzakta da olabilirler ya da ırmağın karşı kıyısında da bulunabilirlerdi. Bir gün Scarlett çaresizlik karşısında kendisi yiyecek aramak için gitmeye kalkıştı. Fakat Yankee korkusuyla dehşete kapılan aile bireyleri yalvarıp yakararak onu bu düşüncesinden vazgeçirdiler. Ara sıra Pork çok uzaklara bir şeyler bulmaya giderdi. Bu iş için bütün geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalırdı. Bazen av hayvanı, bazen birkaç koçan mısır ve bir torba kuru nohut getirirdi. Scarlett bundan dolayı Pork'u sorguya çekmezdi. Bir günde bir horozla çıka geldi. Bütün aile bununla kendilerine ziyafet çekti. Ama vicdan azabı çekmekten de kendilerini alamadılar. Çünkü hepsi biliyordu ki Pork, mısır, nohut gibi bunu da çalmıştı. Bir süre sonra acı bir olayla karşılaştılar. Ev halkının uykuya daldığı bir sırada Pork, Scarlett'in odasının kapısını vurdu. Yatağından heyecanla kalkan Scarlett'e saçmalarla yaralanmış olan bacağını gösterdi. Hanımı ona pansuman yaptığı sırada Pork, utanarak Fayetteville'deki bir kümese girerken kendisini fark ettiklerini anlattı. Scarlett bu kümesin kime ait olduğunu sormadı ama gözleri ıslanarak onun omuzuna şefkat ve sevgiyle bir küçük yumruk vurdu. Zencileri anlamak çok zordu. Onlar bazen efendilerini, hanımlarını çileden çıkarıyorlar, aptal ve tembel davranıyorlar, bazen de öyle cömert ve iyiliksever kişi oluyorlardı ki insan şaşırıp kalıyordu. Eğer olağan günlerde yaşasalardı, Pork'un eve getirdiği bu hırsızlık mallarını reddederlerdi ve kuşkusuz Scarlett onu bu hareketlerinden dolayı kırbaçlardı. Çünkü sevgili annesi bir gün Scarlett'e şöyle demişti. Sevgili kızım, şunu daima anımsamanı isterim. Allah'ın sana teslim ettiği bu zencilerin maddi sağlıklarından olduğu kadar manevi sağlıklarından da sorumlusun. Onların çocuk ruhlu olduklarını bilmelisin. Onları içlerindeki kötülüklerden korumalısın. Bunun için de daima onlara örnek olmalısın. Ama Scarlett bu çok değerli ahlak kuralını şimdilik kafasının bir köşesine attı. Kendi durumunda hatta belki de daha kötü durumda bulunan insanların evlerinden öteberi çalmayı bir vicdan sorunu olarak görmüyordu. Sorunun ahlak yanı onu kesinlikle ilgilendirmiyordu. Cezalandırması gerektiği yerde Pork'un üzerine ateş edilmesine canı sıkılıyordu.